iman yaşamın her alanına etki eden bir faktördür. İmanın genişliğini göreceğiz. İbraniler 11. bölüm 35. ayette kadınlar dirilen ölülerini geri aldılar. Başkaları ise salıverilmeyi reddederek dirilip daha iyi bir yaşama kavuşma umuduyla işkencelere katlandılar diyor. Kadınlar ölümden dirilen ölülerini geri aldılar. Bu ilginçtir. İlyas peygamberin Sarafetli dul bir kadının oğlunu yaşama döndürdüğünü hatırlatmak istiyorum. 1. Krallar 17. bölüm 17 ila 24. ayetler arasında bu anlatılır. Salıverilmeyi reddeden başkaları ise dirilip daha iyi bir yaşama kavuşmak umuduyla işkencelere katlandılar diyor. Yani şu anda burada şehitlerden söz edilir. İbraniler 11. bölüm 36, 37 ve 38. ayetlerde daha başkaları alaya alınıp kamçılandı. Hatta zincirlere vurulup hapsedildi. Taşlandılar, testereyle biçildiler. Kılıçtan geçirilip öldürüldüler. Koyun postu, keçi derisi içinde dolaştılar. Yoksulluk çektiler, sıkıntılara uğradılar, baskı gördüler. Dünya onlara layık değildi. Çöllerde, dağlarda, mağaralarda, yeraltı oyuklarında dolanıp durdular diyor. Burada başka bir grup insanla karşılaşıyoruz. Bu insanlar savaş alanında büyük zafer kazanan kişiler değildir. Hayatın arenasına büyük seyirci kitlelerinin önünde gidip Tanrı'nın büyük işlerini yapmadılar. Bunlar başkalarıdır ve bunlar eğer kahramanlar istiyorsanız gerçekten Tanrı'nın kahramanlarıydılar. Alaya alındılar, kamçılandılar, zincire vurulup hapsedildiler. Taşlandılar, testereyle biçildiler. Yoreme adlı yorumcu testereyle ikiye biçilenin Yeşaya olduğunda ısrar eder ama tabii ki bu sadece bir iddiadır. O zalim ve korkunç ölüm şekliyle kimin öldüğünü bilmiyoruz. Ve diğerleri sınandılar, ayartılmaya çalışıldılar ve kılıçtan geçirildiler. Buradaki tezata dikkat etmenizi istiyorum. 33 ve 34. ayetlerde kazanılan zaferden söz ederken şöyle der. Bunlar iman sayesinde ülkeler ele geçirdiler. Adaleti sağladılar, vaat edilenlere kavuştular. Aslanların ağzını kapadılar, kızgın ateşi söndürdüler, kılıcın ağzından kaçıp kurtuldular. Güçsüzlükte kuvvet buldular, savaşta güçlendiler, yabancı orduları bozguna uğrattılar. Kılıcın ağzından kaçıp kurtuldular ama 37. ayette başkaları kılıçtan geçirilip öldürüldüler. Bunu nasıl açıklayacağız? Bir grup imanla kılıcın ağzından kaçıp kurtuldu ve diğer bir grup imanla kılıçtan geçirilip öldürüldü. Benim için hala çok zor bir konu olan bir soruya geliyoruz. Neden doğrular acı çeker? Bugün eğer sağlığınız yerindeyse omzunuzu silkip Tanrı onları sınıyor demeniz kolaydır. Ancak bu insanlar bütün bu şeylerden imanla geçtiler. Olaylara sınandıklarını düşünerek bakmadılar. Dayandılar çünkü bunu imanla yaptılar. Karanlık günler yaşarken, gece uzunken, çektikleri acı büyükken ve onlar için hiçbir kurtuluş yokken Tanrı'ya güvenebildiler. Başkaları işkencelere katlandılar. Diğerleri kılıçtan geçirildiler. Ayağa kalkıp 34. mezmurda belirtildiği gibi Rabbim meleği ondan korkanların çevresine ordugah kurar, kurtarır onları. Doğrular yakarır, Rab duyar, bütün sıkıntılarından kurtarır onları diyen ayetleri aktarabilmek harikadır. Evet bunlar harika ve Tanrı bunu yapabilir bizde. Ama ya başkaları, kılıcın ağzından kaçıp kurtulanlar ya da acı çekenler? İstefan kendi zamanındaki din liderlerine bakıp, atalarınız peygamberlerin hangisine zulmetmediler ki diyebilmişti. Peygamberlerin hayatı hiçbir zaman dostum kolay olmadı. İstefan kendisi Mesih inancı için ölen ilk şehitti. Onu taşlayarak öldürmelerinden önce İstefan kendilerine Elçilerin İşleri 7. bölüm 52 ve 53. ayetlerde atalarınız peygamberlerin hangisine zulmetmediler ki? Adil olanın geleceğini önceden bildirenleri de öldürdüler. Melekler aracılığıyla buyurulan yasayı alıp da buna uymayan sizler şimdi de adil olana ihanet edip onu katlettiniz dedi. Ve Rab İsa Tarsuslu Saul adında o çok zeki genç ferisiyi çağırdığında Elçilerin İşleri 9. bölüm 16. ayette benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim dedi. Rab İsa ayrıca bize de çok açık bir biçimde Yuhanna 16. bölüm 33. ayette bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun ben dünyayı yendim diyor. Son olarak Elçi Paulus ve Barnaba müjde yolculuklarından birine gitmelerinden söz ederken Elçilerin İşleri 14. bölüm 21 ve 22. ayetlerde o kentte de müjdeyi duyurup birçok öğrenci edindiler. Antakya'ya dönüp Paulus'la Barnaba daha sonra Listra, Konya ve Antakya'ya dönerek öğrencileri ruhça pekiştirdiler. İmana bağlı kalmaları için onlara cesaret verdiler. Tanrı'nın egemenliğine birçok sıkıntıdan geçerek girmeniz gerekir diyorlardı, der. Dostum, imanlarını savaşlar kazanarak ve kurtarılarak gösteren pek çok insan var. Tabii ki burada sözünü ettiğimiz savaşlar fiziksel değildir. Bunlar ruhsal savaşlardır ama imanları için acı çeken çok sayıda başka insanlar da var. Kilisenin uzun tarihi boyunca bu acıları göğüsleyen pek çok imanlı olmuştur. Martha Nicholson adında bir şair çok acı çekmişti. Öyle ki topluluğumuzun bir üyesi vardı ve onu vaftiz etme ayrıcalığına eriştim. O kadar çok acı çekmişti ki onu kendi evindeki banyo küvetinde vaftiz etmemiz gerekti. Kendisine her dokunulduğunda acıyla haykırıyordu. Bu kadın Rabbin huzuruna gitmeden önce anlatılamayacak kadar çok acı çekti. Şu anda binlerce iman kahramanı acı dolu bir şekilde yataklarında yatmaktadır. Hayatın sahnesine çıkıp büyük bir zafer kazanan insanlara okumak güzel. İyileştiğinizi bildirmek de harikadır ama ya acı çekenler? Ya orada İsa'nın uğruna acı çeken o tanınmayan inanlılar, müjdeciler? Ya acı çekmekte olan vaizler? Bunlara ne diyeceğiz? Geçenlerde bu konuyla ilgili bir şey öğrendim. 1. Petrus 4. bölüm 12 ve 13. ayetlerde. Sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın. Tersine, Mesih'in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki Mesih'in görkemi göründüğünde de sevinçle coşasınız diyor. Elçi Paulus Kolosililere şöyle diyor. Kolosililer 1. bölüm 24. ayetti. Sizin için acı çektiğime şimdi seviniyorum. Mesih'in kendi bedeni yani kilise uğruna çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum. Elçi Paulus Mesih'in çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını nasıl tamamlayabilirdi? Mesih'in bizi kurtarışı tamamlanmış ve kusursuz değil miydi? Kesinlikle öyleydi. Ama Rab İsa'nın yeryüzündeyken çektiği bazı acılar vardır ki bunlar kurtarıcı sıkıntılar değillerdir. Kurtarıcı sıkıntıları çarmıhta çekti. Hiçbirimiz buna bir şey ekleyemeyiz ama sizler ve ben onun için tanıklar olacaksak bunun için bir bedel ödeyeceğiz. Bazılarımızın biraz acı çekmesi gerekebilir. Yıllardır birçok insanla konuşuyor, onlara danışmanlık yapıyorum. Bazen çok acı çeken insanlarla da konuşuyorum. Geçenlerde bir bayanla konuştum. Kendisini koyverdi ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Kocam kanser ve 2-3 hafta zamanı kaldı. Çok acı çekiyor. Biliyor musunuz en acı olan şey nedir? Elinizden hiçbir şeyin gelmemesi dedi. Bazı inanlılar kendileri için dua etmemi ister. Onları dualarımda hatırlayarak sadık olmaya çalışıyorum ama sık sık bu acı çeken inanlardan birinin Rabbin yanına gittiği hakkında da haberleri alıyorum. Kanser ya da herhangi bir hastalıktan acı çekip de hastaneye yatanlar bir süre sonra Tanrı'nın doktorları kullanmasıyla iyileşiyorlar. Ama Tanrı insanları her zaman hasta yataklarından kaldırmaz. Bazıları iyileştiği halde günümüzde hastanelerde olan, acılar içinde yataklarından çıkamayan binlerce de insan var. Rab bir çocuğunun kanserden iyileştirirken diğer bir çocuğunu iyileştirmiyor. Neden olduğunu doğrusunu isterseniz bilmiyorum ama her zaman Tanrı'nın herkesi iyileştirmediğini hatırlamamız gerekiyor. Gerçekten acı çekenler en büyük kutsallardır. Gerçek imanın ne olduğunu bilenler onlar. Böyle bir zamanda biri bana güvenmenin ne demek olduğunu sen bilmiyorsun dedi. Rab beni yatağa serdi ve hayatımda hiç o zaman çektiğim kadar acı çekmemiştim. O zaman Rabbin bana karşı olduğunu düşündüm. Rab'be duada yaklaşıp bu konuyu onunla konuştum. İbraniler mektubunun bu bölümünde Kutsal Ruh bizlere başka inanların da kılıçtan geçirilip öldürüldüklerini, başkalarının acı çektiklerini ve bunları da imanla yaptıklarını anımsatıyor. Dostum eğer siz kalkıp tanıklığınızı verip Tanrı'nın sizi nasıl iyileştirdiğini söyleyebiliyorsanız ya da kalkıp iş hayatında ne kadar başarılı olduğunuzu anlatabilirseniz ben de size günümüzde acı çeken çok sayıda kutsalın yani Mesih inanlısının bulunduğunu hatırlatmak isterim. Bu kişiler büyük bir bedel ödüyorlar. Bunu nasıl yaptıklarını biliyor musunuz? İmanla bunları yapıyorlar. Benden çok daha fazla imanları var ve ben onların kendimden daha üstün kutsallar olduklarını düşünüyorum. Kimsenin bilmediği yerlerde Tanrı için çalışan ve imanları için acı çeken harikulade kutsallardan gelen birçok mektuptan ötürü kendimi azarlanmış hissediyorum. İbranilere mektubun yazarı imanla yaşayan bir sürü insandan söz eder. Onlara basitçe başkaları diyor. Bunu çok seviyorum. Günümüzde imanla yaşayan ve imanla ölen başkalarını unutmamızı istemiyorum. Birçokları için acı çekmek bitti. Rabbin huzuruna gittiler ve bir daha asla ölmeleri gerekmeyecek. Bu parça benim için daha önce hiç görmediğim bir anlam taşıyor ve sizin için de yeni bir anlam taşıyacağını umut ediyorum. İbraniler 11. bölüm 39. ayette imanları sayesinde bunların hepsi Tanrı'nın beğenisini kazandıkları halde hiçbiri vaat edilene kavuşmadı diyor. Kavuşmadıkları vaat nedir? Tanrı birçok vaatte bulunmuştur ve birçokları Tanrı'nın kendilerine vermiş olduğu vaatleri aldılar. Ama vaat edilen onların dirileceği ve burada yeryüzünde bir egemenlik kurulacağıydı. Vaat edilene henüz kavuşmadılar. Çünkü Tanrı hala kendi ismi için bir halk çağırmaktadır ve burada İbrahimlere söylendiği gibi birçok oğlu yüceliğe eriştiriyor. Onların hepsi imanları sayesinde Tanrı'nın beğenisini kazandıkları halde vaat edilene kavuşmadı. Burada bize bunun nedeni de söylenir. İbraniler 11. bölüm 40. ayet. Bizden ayrı olarak yetkinliğe ermesinler diye Tanrı bizim için daha iyi bir şey hazırlamıştı. Tanrı bizi düşünüyor. Bu Tanrı'nın bizim için olan lütfunu göstermektedir. Bizden ayrı olarak yetkinliğe ermesinler diyor. Tanrı büyük bir sabırla bu dünyadan insanları kendi ismine çağırmaktadır ve bu da inanlılar topluluğudur. Ve o inanlılar topluluğu tamam olana kadar onları çağırmaya devam edecektir. Bu bölümde iman dünyasını ve imanın işini gördük. Şimdi söyleyeceğimi umarım yanlış anlamazsınız. Bu tür kurtuluştan ötürü sevindiğim halde bir hafta, bir ay ya da üç ay önce kurtulmuş birinin tanıklığını her zaman duymak istemiyorum. Nasıl? Yıllar önce Rabbi kabul eden bir adam hakkında haber aldım. Kısa bir süre önce ölmüştü ve anladığım kadarıyla cenazesinde ne kadar harika, iman dolu bir adam olduğu hakkında büyük bir tanıklık verilmişti. Gençler bana kendi tanıklıkları aracılığıyla kaç kişinin Mesih'i kabul ettiğini söylediklerinde onlara bugünden 3 yıl ya da 30 yıl sonra bana gelip bu insanların hepsinin imanla yaşadıklarını ve imanla öldüklerini söyleyebilirseniz bu harika olur demek isterim. Bazı insanlar imanın denenmemiş, gerçekten emin olamayacakları gerçek bir temel üzerine kurulu olmayan bir şey olduğunu düşünürler. Dostum, burada büyük bir tanıklar topluluğumuz oldu. Birçokları uzun yıllardır yaşadılar. İmanla yaşadılar ve imanın işe yaradığını da gördüler. Artık kutsal kitabın Tanrı sözü olduğunu kanıtlayan iman savunucusu mesajlar vermediğimi de yenilemek istiyorum. Sadece kutsal kitaptan mesajlar aktarırım. Kutsal ruhu Tanrı sözüyle insanların içinde etkin olmaya bırakıyorum. Onlara sadece Tanrı sözünü vaaz ediyorum ve bunu yaptığımda imanlarının nasıl pekiştiğini anlatan pek çok haber alıyorum. Bana imanın ne kadar harika bir şey olduğunu söylemeniz gerekmiyor. İmanın işe yaradığını söylemeniz gerekmiyor. İşe yaradığını biliyorum. Uzun zamandır imanla yaşamaktayım. Rabbin hizmetindeyim ve size işe yaradığını bildiğimi de söylemek isterim. İlk uçağı yaptıklarında ve hatta ilk uçak uçtuğunda bile buna inanmadıklarını, gözlerine inanmadıklarını söyleyen insanlar oldu. Günümüzde birçok insan ruhsal bakımdan bir yarasa kadar kör. Bunun bana kanıtlanmasını istiyorum derler. Dostum, eğer dürüstseniz ve yaşamınızdaki günahı terk edip İsa Mesih'e dönüp kurtarıcınız olarak ona güvenmeye razıysanız sizinle 3 yıl sonra konuşmak isterim. Çünkü o zaman hiç kimsenin size bir şeyi kanıtlamaya ihtiyacı olmayacak. İşe yaradığını zaten siz o zaman bileceksiniz. Şu anda etrafımızda bu sözlere amin diyecek çok sayıda kişi var. İmanın işe yaradığını zaten biliyorlar. İman etkindir, gerçektir. Dostum, hayal dünyasından çıkıp gerçek dünyasına girdiniz mi? İsa Mesih'in sizin için gerçekten neler yapabileceğini gördünüz mü?
İbraniler 12. bölüme geldiğimizde pratik bir bölümde olduğumuzu görürüz. 11. bölüm iman bölümüdür. 12. bölüm ise umut bölümüdür ve 13. bölümde sevgi bölümü olarak adlandırılabilir. İbraniler 12. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle der. İşte çevremizi bu denli büyük bir tanıklar bulutu sardığına göre biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atalım ve önümüze konan yarışı sabırla koşalım. Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu. Burada Mesih inanlısı için bir yarıştan söz edilir. Bu mektubun ilk kısmında uzlaşma, yani sadece duyanlar olup akıma kapılarak sürüklenenler olarak Tanrı'nın bize verdiği kurtuluş konusunda hiçbir şey yapmama tehlikesini okumuştuk. Şimdi mektubun son kısmında yazar okurlara durağan olma tehlikesinden söz eder. Yarışa katılalım, harekete geçelim ve sürüklenip durmayalım. Bizler yarışçıyız diyor. Mesih inanlısı yaşamının en büyük tehlikelerinden birisinin durağan kalmak, hiçbir şey yapmamak olduğunu söyleyebilirim. İnsan Kuzey Kutbu'na yakın bir yerlerde kaybolursa donarak ölme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu süreçte ilk adım uykuya dalmaktır. Uykuyla mücadele etmeniz ve hareket etmeye devam etmeniz gerekir, yoksa donarak ölürsünüz. Ruhsal anlamda tehlike biz inananlar için de aynıdır. Kendimizi uyanık kalmaya, Mesih'le olan ilişkimizde ileri gitmeye, devam etmeye zorlamamız gerekir, yoksa uykuya dalarız. Eskiden bir hikaye anlatılırdı. Bir kadın tanıklığını verirken Rab kasemi 20 sene önce doldurdu. O zamandan beri de kaseme ne bir şey eklendi ne de bir şey eksildi demiş. Orada oturan adamlardan bir tanesi de eminim içinde yok yoktur demiş. Bence günümüzde birçok inanlının durumu böyledir. Rabbin kaselerini doldurduğunu söyleyebilirler ama kaseleri taşmamaktadır. Sadece öyle kaldılar. Ben bu adamla aynı fikirdeyim. Günümüzde de insanların övündüğü kaselerin içinde yok yok. İşte bizlere harekete geçip imanla yaşamamız söylendi. Neden? İşte ifadesi bir önceki bölümü gelen bölümle bağlayan çimento gibidir ve burada da böyle kullanılır. İşte bizi çevreleyen bu denli büyük bir tanıklar kalabalığı olduğuna göre biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atarak önümüze konan yarışı sabırla koşalım. Yıllar boyu tanıkların birçoğu 11. bölümde listelenen eski antlaşma kutsalları olduğunu ve onların tribünlerden bizlerin yaşam yarışını koşmamızı seyrettiklerini düşündüm. Şahsen bazılarımızın koştuğu şekilde burada Mesih inanlı hayatını koşmamızı seyretmekten daha sıkıcı bir şey olabileceğini de sanmıyorum ve artık bu ayetin bu anlama geldiğini düşünmüyorum. Bu ayeti anlayışım değiştiğinde bu bana harika bir örneği kaybetmeme mal oldu ama onu yine de size aktarayım. Çünkü bir ders içeren çok duygusal bir öykü. Yıllar önce bir dostum beni büyük bir maç için yapılan bir öğle yemeğine davet etti. Orada spiker bu öyküyü anlatmıştı. Ülkenin doğu kısmında ünlü bir futbol antrenöründen söz ediyorlardı. Antrenörün iki şeyle tanınan bir oyuncusu varmış. Bunlardan birincisi antrenmanlara sadakatle katılışıymış. Sahaya ilk çıkan ve sahadan son ayrılan o olurmuş. Ancak hiçbir zaman takıma girememiş. Takıma girmek için yeterince iyi değilmiş. Ünlü olduğu ikinci şey de babasının sık sık onu kampüste ziyaret etmesi ve kampüste derin bir sohbete dalmış bir biçimde kol kola yürürken görünmeleriymiş. Buna herkes dikkat etmiş ve bunun harika bir şey olduğunu düşünüyorlarmış. Bir gün antrenör oyuncunun babasının öldüğünü bildiren bir telgraf almış. Acı haberi oyuncuya söylemek üzere seçilen kişi antrenörmüş. Bu yüzden onu yanına çağırıp söylemiş. Oyuncu tabii ki çok sarsılmış ve cenaze için evinin bulunduğu bölgeye gitmesi gerekmiş. Ama bir sonraki oyunda oradaymış, sırada oturuyormuş. Sonra antrenörün yanına gidip bu benim 4. ve son senem ve hiçbir maçta oynamadım. Bugün beni birkaç dakikalığına oynatabilir misin acaba diye sormuş. Bunun üzerine antrenör oyuncunun babası daha yeni öldüğü için onu maça almış. Hayretler içinde gencin yıldız bir oyuncuya dönüştüğünü görmüş. Antrenör hayatında bu çocuğun oynadığı futboldan daha iyi oynayan kimseyi görmemiş. Bunun üzerine onu maçtan çıkartmamış. Maç bittiğinde antrenör oyuncuyu yanına çağırıp hayatımda kimsenin senin bugün oynadığın gibi bir oyun oynadığını görmedim. Ama bugüne kadar hayatımda gördüğüm en sinsice, hileci oyuncu da sendin. Bir açıklama istiyorum demiş. Oyuncu, babam kördü ve bugün beni futbol oynarken gördüğü ilk gün demiş. Eğer bu ayet bizden önce yaşamış olan eski antlaşma kutsallarının tribünlerde bizim yarışta ki koşuşumuzu seyrettikleri anlamına geliyorsa, o zaman bu hikaye iyi bir örnek olurdu. Ancak o yorum pek doğru değil bence. Tanıklar tribünlerde oturmuyorlar. Onlar buradaki yarışı daha önceden kazanmış olan kişiler. Ancak sizler ve ben 11. bölümde tribünlerden onların yaşam yarışını koşmalarını seyrederken yarış alanında olan kişilerdir. Ve onu imanla koştular. Dünyada çok başarılı oldukları söylenen kişiler yarışı imanla koşmuşlardır. Ve dünyanın çok kötü bir yenilgi yaşadığını söylediği insanlar da yarışı imanla koşan insanlardır. Acı çektikleri ve kılıçtan geçirildikleri halde onlar da tıpkı diğerlerinin büyüklüğünde kahramandılar. Hepsi bize tanıklık ettiler. 11. bölümü okurken onları seyrettik ve yazar bizlere hepsinden söz etmesine zamanının yetmeyeceğini söyledi. Onlar bize tanıklık ettiler ve bizleri imanla koşmaya ve imanla yaşamaya teşvik ettiler. Bu yüzden Mesih inanlı yaşamı burada eski Yunanlıların yarışlarına benzetilmiştir. Mesih Tanrı'ya giden yoldur ve yol boyunca Mesih inanlısının bir asker olarak dimdik durması, bir inanlı olarak yürümesi ama bir koşucu olarak yarışta koşması gerekir. Ve bir gün uçacağız dostum. İsa geri döndüğünde bizi bulutlarda alacak. Yani yeni Yeruşalim'e bir uzay yolculuğu yapacağız. İşte bizi çevreleyen, bu denli büyük bir tanıklar kalabalığı olduğuna göre biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atarak önümüze konan yarışı sabırla koşalım. Burada yine bir lım görüyoruz. Buraya konulan şey bir tehlike işareti değil, bizleri teşvik etmek içindir. Şimdi artık tribünlerden çıkalım ve yaşamın yarış alanına girelim. Ve Tanrı'nın bizi yaşamamız, hareket etmemiz ve var olmamız için her neye çağırdıysa onu yapmaya başlayalım. Mesih inanlısı yarışını koşalım ve Tanrı için harekete geçelim. Burada söylenmek istenen şey budur. Her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp attıktan sonra yarışı sabırla koşmaya teşvik ediliyoruz. Tanrı bizleri günahtan kurtarmıştır. Bizleri göksel yerlere, aslında kutsal yere getirmiş ve göksel yerlerde oturtmuştur. Bizlere kutsal ruhunu vermiştir ama bizi sağladığı her şeye karşın sıradan bir Mesih inanlısı düşer, tökezler ve karanlıkta kaybolmuş bir adam gibi dolanır. Günümüzde yaşanan Mesih inanlı hayatta yanlış giden nedir? Her zaman verdiğim cevabı vereyim. Çünkü yanıtın bu olduğunu düşünüyorum. Sorun Mesih inanlarının yollarına Tanrı ile devam etmemeleridir. Kurtulurlar, kurtuluşlarına tanıklık ederler ve bütün sahip oldukları da budur. Gelişmeleri için elzem olan Tanrı sözünü ciddi bir şekilde etüt etmeyi sürdürmezler. Bir gece yatağından düşen küçük çocuk gibidirler. Ağlamaya başlayınca annesi koşarak gelip, "Canım, neden yataktan düştün?" diye sormuş. O da, "Sanırım girdiğim yerin çok yakınında kaldım." diye yanıt vermiş. Günümüzde Mesih inanlarının sorunu budur. Tökezleriz, sendeleriz ve düşeriz. Çünkü girdiğimiz yerin çok yakınındayızdır. Yolumuza devam etmemiz gerekir. Çünkü bizler bir yarıştayız. Mesih inanlısı yaşam bir yarıştır ve bu herkesin kazanabileceği tek yarıştır. Paulus diyor ki, 1. Korintliler 9. bölüm 24, 25 ve 26. ayetlerde. Koşu alanında yarışanların hepsi koştuğu halde ödülü bir kişinin kazandığını bilmiyor musunuz? Öyleyse koşun ki ödülü kazanasınız. Bunun içindir ki amaçsızca koşan biri gibi koşmuyorum. Yumruğumu havayı döver gibi boşa atmıyorum. Ve yine kendisini izleyenlerden bazılarını Galatyalılar 5. bölüm 7. ayette iyi koşuyordunuz. Sizi gerçeğe uymaktan kim alıkoydu diyerek azarlamıştı. Bu tanıklıklar bize cesaret veriyor. Onlar seyirci değiller. Bize tanıklık etmektedirler. Bizleri alkışlamakta, Mesih inanlı yaşamını koşmamız için bizi teşvik etmektedirler. İbrahim sizlere ve bana imanla hareket et diyor. Musa sizlere ve bana imanla hareket et der. Daniel sizlere ve bana imanla hareket et diyor. Ama yerine getirilmesi gereken iki şart vardır. Her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden atmalıyız. Her yükü üzerimizden atmak ne anlama gelir? Bir yarışta ağırlığa yani yüke gerek yoktur. Hatta bunlar engel oluştururlar. Yükleri kullanmamalıyız. Bir koşucu, bir yarışçı kendisine ağırlık vermeyen, kendisine engellemeyen ayakkabıları seçip giyer. Üzerinde ise kesinlikle kendisine ağırlık verebilecek bir şey taşımaz. Buna dikkat etmezse yarışı kaybeder. İman yaşamında tek başlarına yanlış olmayan pek çok şey vardır ama Mesih inanları o yükleri taşımamalıdırlar. Çünkü öyle yaparsanız yarışı kazanamazsınız. Bir örnek vereceğim ama lütfen sözünü ettiğim şeyi vurgulamaya çalıştığımı sanmayın çünkü vurgulamıyorum. Sizin bir Tanrı çocuğu olarak ne yapabileceğinizi kendinizin belirlemeniz ve benim de kendimin belirlemem gerekir. Ama genç bir hanım vaize gidip acaba dans etmeye izin var mı ne dersiniz? Buna diye sormuş vaiz, eğer kazanmak istemiyorsan tabii ki izin verilir bir şeydir diye yanıt vermiş. Söylenmek istenilen bir Mesih inanlısının davranışlarında doğru ya da yanlış bir şey meselesi değil, doğru olanı yapacağınıza kesin gözüyle bakılmasıdır. Mesele şudur, tanıklığıma zarar verecek mi? Yarışı kazanmamı engelleyecek mi? Yaşamımda bir yük oluşturacak mı? Günümüzde birçok Mesih inanlısı taşımamaları gereken birer yük taşıyorlar. Dans etmenin doğru mu yanlış mı olduğu konusunda sizinle tartışmamı istemeyin. Ayrımcıların eğer yaparsanız Mesih inanlısı olmayacağınızı söyledikleri o şeylerden hiçbiri konusunda sizinle tartışmayacağım. Size yapamazsınız demiyorum. Bütün söylediğim yarışta mısınız? Kazanmak istiyor musunuz? İsa'ya bakıyor musunuz? Önemli olan bunlardır. Ve bizi kolayca kuşatan günahı, ki o günah nedir? Burada genel olarak günahtan söz etmiyor. O günahtan söz ediyor. Yine bu bölüm mü açan işleyle dikkatimizi bir önceki bölüme çekiyor. Bir önceki bölümdeki büyük günah neydi? İnançsızlıktı. O günah inançsızlıktır ve sizi inançsızlık kadar engelleyebilecek hiçbir şey yoktur. Sırtınızda bir çuval buğday ve ayaklarınız boş bir çuvalın içinde olarak yarışı koşmak gibidir inançsızlık. Bunu asla beceremezsiniz ve Mesih inanlı yaşamında da bunu yapamazsınız. İnançsızlık birçoğumuzu engelleyen etkendir ve eğer kişisel bir itirafta bulunmama izin verirseniz, Mesih inanlı hayatımda beni her şeyden daha çok engelleyen etken de inançsızlık olmuştur.